Merhabalar, üretim bandı tekniğin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Uzun zamandır bölüm çekmiyorduk. Pandemi dolayısıyla biraz vaktimiz oldu ve yeniden yepyeni bölümlerle sizlerin karşısına çıkmaya başlayacağız. Bu bölümde de bu uzun aradan sonra ilk konuğum, uzun zaman denedik ama bir türlü kayıt zamandan ötürü vakit bulamadığımız, 4 kere falan denemişizdir muhtemelen, Samet Akdağ. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni üretim bandına davet ettiğiniz için. Ben epeyce podcast dinliyorum. Üretim bandı da benim severek dinlediğim, faydalı bulduğum podcastlerden bir tanesi. Burada olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim davet için.
Hiç önemli değil abi. Çok uğraşmıştır sen de zamanında.
Aynen.
Hatta senin ortağın Neslihan'la beraber de olacaktı son girişimimizde. Bugün de onun olmamasının nedeni benim hatam. Yani özür dilerim.
Estağfurullah.
Ben çok olmasını istiyorum. Yani şu koca 10-12 bölüm çektik. Bir kadın, bir galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hadi ikidir. Bir ama bir diye hatırlıyorum. Var ve bu güzel bir şey değil. Onun da olmasını istiyordum bugün. Ama ben tabii gaza gelip sadece seni davet ettikten sonra bugün aklıma geldi. İnşallah onunla da başka bir konseptle başka bir bölüm çekebiliriz. Galiba o da meşgul olduğu için gelemedi değil mi? Ben sana son dakika söyledim.
Şu saatte o GDG Antalya'da bir konuşması var. Tam bizim konuştuğumuz saatlerde tesadüf. O da gelir ve konuşur başka bir konuşmada. Onun da aktaracağı, açacağı başka ufuklar olur bence.
Anladım abi, çok teşekkür ederim. Şimdi sen topluluk insanısın, bir startup'ın var, büyüttünüz, bayağı bir başarılısınız, takip ediyorum Twitter'dan.
Teşekkürler yani, abi sana.
Direkt, eyvallah, direkt kullanmıyorum ama Twitter, seni takip ediyorum zaten, oradan duyuyorum ama sen genelde bir kısaca kendini ve şirketi tanıtır mısın?
Anlatayım, ben bilgisayar mühendisiyim, İTÜ mezunuyum, arkasından Galatasaray ve Boğaziçi yüksek lisans doktora macerası var ve devam ediyor. Çeşitli startuplarda ve kurumsal şirketlerde çalıştım. Bir dönem yurt dışında orada işler nasıl dönüyor diye orayı görme şansım oldu. 2013 yılından beri de pricing macerası devam ediyor. Pricing'de de kabaca veriyi toplayıp anlamlandırıp firmalara raporluyoruz e-ticaret verisini. Dolayısıyla bir veri şirketi pricing. Yaptığımız iş e-ticaret domaininde rekabet analizi, fiyat takibi gibi işler. Böyle indeksler, trendler gibi işleri takip ediyoruz. Kabaca benim maceram böyle.
Orada veri toplama, onu analiz etme ve gösterme işi diyorsun. Yani ben burada işin ürün değil teknik tarafına gireceğim. Yani hani bizim bu konseptle konuştuğumuz için. Hemen sormak istiyorum. Hangi teknolojileri kullanıyorsunuz? Hangi programlama dillerini kullanıyorsunuz?
Bizde böyle biraz daha var. Bir dil veya alet bir işi iyi yapıyorsa onu kullanıyoruz. Böyle illa şu olsundan ziyade. Kabaca veri toplama taraflarında Java var. İlk başta orayı da Python'la yazmıştık ama yazdığımız dönemde Python 2.6 vardı. Onun da böyle veri toplarken karşılaştığımız bazı encoding problemlerine desteği zayıftı. Bir de veri toplama işi birazcık network bağlı bir iş. Network'e daha çok dayanıyor. O taraflarda böyle multi-process, multi-thread gibi şeyleri birazcık zayıftı 2.6'nın. Yani yapılabiliyordu ama daha zor yapılabiliyordu. O nedenle oralar Java. Bunların hepsini 3'te çözdüler. 2.7'de de 3'te de çözdüler. Yani Python 3'te bunların hepsi çözülmüş durumda. Ama historik olarak o taraflar Java. Veri toplandıktan sonra böyle veri bilimini andıran taraflar, işleyen, anlamlandıran taraflar Python'ın hem kendi zenginliği hem de kütüphane zenginliği nedeniyle Python'la yazılmış durumda. Hala Python devam ediyor. Bir de ön taraflarda PHP var. Küçük bir MVC framework ile böyle web taraflarını falan hallediyoruz. PHP ile hallediyoruz. Orada da Yii framework var. Yii de o dönem mini Laravel'iydi yazdığımız dönemlerin. Ama küçük böyle kompakt bir MVC framework'ü yazıversek Yii'ye benzer bir şey yazardık. Dolayısıyla bugün Yii'yi kullanıyoruz. Yani özel bir nedeni yok aslında. Dolayısıyla orada da 3 dilli bir stack'imiz var. Data, arka tarafta datayı tuttuğumuz yerlerde Postgre ve MySQL, Redis, RabbitMQ gibi aletler var. Bir zamanlar Mongo vardı. Mongo'yu biz scale edemediğimiz için kaldırdık. Scale edecek insan da tam bulamamıştık o dönem. 2013-2014 dönemleri. NoSQL database'leri seviyoruz ama bir miktar scalability problemleriyle uğraştık. Ona ayırdığımız zaman çok pahalıya gelmiş oldu. Dolayısıyla oradan vazgeçip daha konvansiyonel bir şeylerde tuttuk. Belki ilerleyen dönemlerde, belki bu yıl bilmiyorum, yeniden bir şeyler deneriz oralarla.
Anladım abi, çok güzel. Yani o kadar güzel açıkladın ki bana soru bırakmadın. Ama benim bir sorum olacak. Şimdi tabii bu abi. Sizin işinizde performans işi ne kadar önemli bilmiyorum yani. Hani sonuçta müşterilerinize veriyi ne kadar hızlı veriyorsunuz? Gerçi müşteri demeyi sevmiyorum ben. Kullanıcılarınıza veriyi ne kadar hızlı veriyorsunuz bilmiyorum ama bu tip işlerde NoSQL sanki bir adım daha normal SQL dillerine göre daha hızlı, yani daha iyi oluyor diye yani düşünüyorum. Sen katılıyor musun ya da siz burada bir performans problemlerinizi nasıl çözüyorsunuz?
Katılıyorum. Ben de özellikle internetten yapısız veriyi toplayınca verinin neleri olacağını bilmediğimiz için NoSQL daha mantıklı görünmüştü ve halen görünüyor gözüme. Orada yani daha faydalı bir şeyden aslında yani bir trade-off'la vazgeçmiş olduk. Tam bir nedir, pazarlıkla vazgeçmiş olduk. Bir takım ödünlerle vazgeçmiş olduk. Dediğim gibi orayı scale edemediğimiz için, yani orayı bir data warehouse gibi kullanıp içerisinden istediğimiz zaman çeşitli raporlar üretmek için kullanmıştık. Bizim herhalde o dönemki tam böyle teknik yeterli olmayışımızdan NoSQL'in hakkını verememiş olduk aslında. MongoDB'nin hakkını verememiş olduk. Ama dediğin doğru yani o taraflarda NoSQL DB'ler daha performant görünüyor. Daha performanslı görünüyor bana da.
Cahilce olacak ama bir şey merak ediyorum. Bu tip sizin yaptığınız işlerde, veri işleme işlerinde daha böyle Kafka ve benzeri araçlar da kullanılıyor. Hiç onları kullanıyor musunuz ya da hani o kadar az kullanıyorsunuz ki söylemedim mi?
Ben seviyorum Kafka'yı. Ya var bir yerlerde ama böyle kayda değer bir şey yapmıyor şu anda. Yani ben aleti çok seviyorum bu arada, Kafka'yı. Var yani muadili işler yapan başka aletler de var. O genelde onlardan bahsettim.
Anladım, okey. Peki, şimdi aslında bu Java'da scripting, yani hani bir verim geliyor ve hani burada hiç zorlanmıyor musunuz mesela? Yani neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz mesela. Çünkü bu herhangi bir, yani sen demin de dedin yapısız veri, yani yapısı hiç belli değil, karmakarışık. Orada sıkıntısı olmuyor mu böyle? Ya bu da olmuyor, yani nasıl yapacağız bilmem ne. Herhalde bunlar sizin challenge'larınız, yani sizi uğraştıran şeyler.
Bunlarla evet başlarda epeyce uğraştık ve bir takım çözümlerle geldik. Mühendislik biraz öyle oluyor ya, bir problem var masanın üzerinde. Kabaca mesela demin tarif ettiğim problem, yani bir takım veriler var. O verilerin belli field'larını kaydetmek gerekiyor ama hangi gün neyi kaydedeceğimiz biraz belirsiz. İşte buna bir çözüm önermek gerekiyor. Onları kabaca böyle Postgre'nin çeşitli şeyleriyle çözdük. Feature'larıyla çözmüş olduk. Bugün işler yolunda o taraflarda yani.
Şimdi Postgre ama işin veri tutma ve analizi çıkarma tarafında mı bulunuyor? Yani ilk önce input'u alma Java'dan oluyor. Alınan input'u Postgre'ye vermeyi Python yapıyor. Postgre'de herhalde o alınan veriyi düzgün bir şekilde gösterip sanırım ön yüze veriyor.
Doğru, yani tam böyle oluyor. Doğru.
Öyle bir akış düşündüm ben.
Evet. O tarafta alma tarafında da şöyle bir şeye geldik alma noktasında. Belli başlı zorunlu field'lar var e-ticaret domaininde. Belli başlı opsiyonel field'lar var. Dolayısıyla zorunluların hepsi aşağı yukarı her sitede ya var ya da yok. Yani ama olması gerekir. Yani ne bileyim, fiyat datası bir e-ticaret ürününde vardır. Yoksa da mesela satılmıyordur o ürün. Örneğin stokta yoktur. Fiyat alanında çizgi yazıyordur filan. Dolayısıyla kabaca structured hale getirmiş olduk. Belli başlı opsiyonel field'larda onların sayısını da zaman içerisinde aslında edinmiş olduk. Ne kadarı lazım hakikaten diye. Yine bir structure'a sokmuş olduk. Bugün zorunlu field'ları zorunlu şekilde, opsiyonellerin de gerekli kısmını gerektiği kadar çekip kaydediyoruz aslında. Yani zaten mesele bütün web'i de kaydedebilirsin ya, gibi web archive gibi bütün web'i de kaydedebilirsin. Onun yerine hakikaten gerekli kısmı kaydediyoruz. Yine mühendislik, sorunu ortadan kaldırmaya yönelik bir şey. Yani sorunu çözmeye değil de olabildiğince sorunu yok etmeye yönelik bir yaklaşım.
Anladım. Zaten dediğin gibi bir problem var. Çözüm orada tamamen artık, yani önceden de çözülmüş olabilir. Yeni yöntemler de geliştirmiş olabilirsiniz. O şekilde yürüyorsunuz. Fakat şurada burada şöyle bir durum var. Şimdi çok fazla teknoloji kullanmıyorsunuz ama disiplin giriyor işin içine. Veri bilimi giriyor. Zaten scraping yani veriyi, o veriyi alma işi tamamen başlı başına başka bir iş. Bir de arka taraftaki işler var. İşte bunu saklama, müşteriye gösterme, ondan sonra o makineleri ayakta tutma. Burada developerların görevleri nasıl oluyor? Daha doğrusu hemen şöyle sorayım. Kaç kişisiniz? Onu, yani kaç tane geliştirici var? Ve bu geliştiricinin görevleri neler? Öyle sorayım daha rahat olur.
Bütün şirket 40 kişi ama kompakt bir yazılım ekibimiz var. 9 kişiyiz. Sistemciler de bunun içine dahil. Kabaca 2 DevOps'umuz var. DevOps Engineer'ımız var. O şapkayla iş yapan insanlar o sistemlerin maintain edilmesini sağlıyorlar. Yani işte Linux imajlarının güncellenmesi, içindeki paketlerin güncel tutulması, dependency'lerin güncellenmesi, deployment'ın bir kısmı, bunları o insanlar yapıyorlar. Developer'lar genellikle yani geliştirme ortamıyla, şeye de cevap vereyim, geliştirme ortamıyla production ortamını aynı tutmaya çalışıyoruz bir virtualization şekliyle. O tarafta dolayısıyla developer yeni bir dependency eklerse yahut da işte bir ne bileyim Python versiyonunu değiştirirse kendi ortamında test ediyor. Ondan sonra o bir işte pull request'e dönüşüp DevOps'un önüne düşüyor. Onu da deploy ediyoruz sonra. Onu da deploy manager yapıyor. Bir kısım insanla dağılımı da söyleyecek olursam belli başlı konularda uzmanlaşmış ekip arkadaşlarımız var. Yani daha çok Java yazan bazı ekip arkadaşlarımız var. Daha çok Python yazan belli ekip arkadaşlarımız var. Ama şey, biraz daha böyle joker insan kafasını seviyoruz açıkçası. Ben de öyle bir kültürde yetiştim. Yani bir şey lazım olunca, biz bir ürün şirketi olduğumuz için ürünün her yerine dokunabiliyor insanlar. Yani gidip Java'cı tabii ki CSS yazmıyor ama ürünün orasına kadar gelen datanın nasıl gelmesi gerektiğinden haberdar. Dolayısıyla böyle şey yok, ben asla şurayı bilmiyorum, ben o kısımla hiç ilgilenmiyorum falan gibi bir kafa yok. Genel olarak böyle generalist dediğimiz şeyler var, kafada insanlar var ekibimizde aslında.
Evet, yani burada zaten şey var, mesela ben ya şeyden dolayı sordum bu soruyu. Biz şimdi Paraşüt'te bir ürün geliştiriyoruz, yani ana bir ürün geliştiriyoruz, daha doğrusu başka ürünlerimiz de var ama ürünlerimizin hepsi Ruby ve işte arkasında Ember.js'de yazılıyor, farklı teknolojiler de var. Ama yani en nihayetinde Ruby ve Ember.js, Rails, Ember.js var ve hani kalabalık bir şirketiz ve çok nasıl diyeyim, büyük bir domainle uğraşıyoruz. Zor bir domainle uğraşıyoruz. Birilerini bir yerlere, abi şuna gir, şuna gir yapmak gerekiyor. Startup kültüründe de ben işte kolları sıvayıp oturmaya bağlıyorum. Farklı paradigmaları bilen, farklı teknolojiler daha önce geliştirmiş ve oraya yeni birini adapte etmek çok zor oluyor. Büyük bir maliyet, zaman gerektiriyor. O yüzden hani buna birazcık ben hani zamanla karşı da olmaya başlasam da gene de hani bir şirkette eğer startupsa, böyle çok büyük departmanlara ayrılmadıysak, mesela sen dersin ki bizim veri bilimi departmanı var. Buraya sadece Python'cı girebiliyor abi, yani buraya Python bilmeyen birini ben alamam. Çünkü burası çok değerli. O zaman olur diyebilirim ama şu anda mesela bizim çok rahat hareket etmemizi sağlıyor. Ha, Ruby'de developer bulmak zor, geliştirici bulmak okey, ona bir şey demiyorum. O ayrı mesele. Ama sizin gibi mesela çok farklı dillerde çalışınca insan bulmak, çalıştıracak insan bulmak da biraz hani şirket içinde başka yerlerde insanlar girip çalışıyorlardır ama geliştirici bulmak zor olmuyor mu? Ya aslında evet, daha kolay olur. Daha fazla şey var. Hani Java'cıyı alıp Python'da öğretirsin ya da tam tersi. Ama bir yandan da onu gerçekten bilmiyor olabilir. Yani hani o da zor olabilir. Birçok şey öğrenmesi gerekiyor olabilir.
Ya doğru, böyle bir zorluk var. Geliştirici bulmak genel olarak zaten zor şeyde, ülkemizde. Yani şöyle bir kültür var aslında. Geliştirici hani genelde yetiştirilir ya. Ülkemizde geliştiriciyi yetiştirecek bir katman eksik. Yani insanlar okuldan mezun oluyorlar. Ellerini işte çok az kirletmiş oluyorlar. O insanların bir yerde yetişmesi lazım. Bu birazcık eksik ülkemizde. Yani kimse stajyer alıp o yükü üstlenmek istemiyor. Yeni mezuna çok sıcak bakmıyorlar. Yetişmiş insan bekliyoruz ama yetişmiş insan yani bir yerde yetişmeli neticesinde. Bu eksik. Dolayısıyla geliştirici bulmak hep zor. Sizde mesela işte Ruby gibi dillerde ne bileyim işte Elixir yazıyorsundur, Elixir'de Haskell yazıyorsundur, Haskell'da. Ya dilin getirdiği avantajlar çok iyi. Bir yönüyle de işte bu dillerde geliştirici bulmak çok zor olabiliyor. Ama bir yönüyle de bulduğun geliştirici çok daha kalifiye olabiliyor. Çok daha senin yaptığın işi anlayabiliyor. Çünkü hani o domainde zaten çalışmış ve biraz daha elini kirletmiş, o dilin kıymetini anlamış bir insan. Bizim tarafta da yani yine geliştirici bulmak zor. Java tarafında şey avantajı var. Okullarda iyi kötü Java görüyor insanlar. Bir miktar elini kirletmiş oluyor. Python'cı yani Python tarafında ülkemizde yine belli bir şey var. Yönelim ve artış var. Şey yani belli trade-off'lar neticesinde bu noktadayız. Genellikle de insanlar başka bir dili öğrenmeye sıcak bakıyor. Öyle de bir avantajı var. Yani yaptığın işten sıkılırsan pıt diye başka bir dilde başka bir iş yapabileceğin bir iş yan tarafta var şirket içinde.
Tabii o büyük bir avantaj. Yani o konuda eğer yani evet aynen konuşamadım özür dilerim. O büyük bir avantaj. Buraya çok fazla zorlamak istemiyorum artık çünkü şey konu dağılıyor. Merak ettiğim şey var. Şimdi burada bir de işin içine şey konusu giriyor aslında. Sizin oturmuş bir sisteminiz var ama gene de feature yapıyorsunuz. Yani bir yeni bir özellik ekliyorsunuzdur. Şimdi burada pozisyon olarak bir yazılım mimarı var mı? CTO mu karar veriyor? Developer kendi yani CTO'dan geliyor. Developer kendi inisiyatif alıp o elindeki araçlarla neyi ne kadar iyi yapabilirime mi karar veriyor? Nasıl oluyor bu işleyiş?
Feature birkaç yerden yani daha doğrusu feature request birkaç yerden gelebiliyor. Bir tanesi müşteriden. Bazen müşteri gerçekten en kıymetli feature'ları önerebiliyor. Çünkü en ihtiyacı en iyi bilen insan hani kullanıcı diyeyim senin dediğin şekilde müşteriden ziyade ürünü kullanan insan. Bazen şey bile var yani gösterebileceğim şekilde işte ve developer tools'u açmış Chrome'da arayüzü şöyle şöyle değiştirmiş kendince kullanıcı. Screencast çekmiş, onu yollamış. Bakın böyle olunca daha iyi kullanışlı oluyor benim için diyor. Hani hakikaten kullanıcıdan bir feature request'i gelebiliyor. Eğer bir kişiyi ilgilendiren çok spesifik bir şeyse tabii ki hemen yapılan bir şey değil o. Ama hakikaten anlamlı, mantıklı bir şeyse tüm kullanıcıların işine yarayabileceği için onu bir feature request olarak alıyoruz. İkincisi içerideki ekiplerden kimi zaman gelebiliyor. İşte satışçı diyebiliyor ki şöyle bir şey aslında müşterilerden duyuyorum diye yine kabaca kaynağı müşteri olan bir şey söyleyebiliyor. Bir de şirketin vizyonundan gelen belli işler var. Ona da kabaca işte yani ne diyeyim co-founder'lardan gelebilecek belli toplantılar neticesinde işte gelecek sene şöyle şöyle şeyler işler planlıyoruz dediğimiz feature request'ler var. Sonra bunları toparlayıp önceliklendirip teknik fizibilitesini yapıyoruz. Kabaca orası işte şey teknik yazılım mimarı diyebileceğin insanlar yapıyor aslında. Yani bir kısmında ben varım, bir kısmında head of development pozisyonu var. Yani öyle bir feature isteyebilirsin ki teknik olarak imkansızsa tam bir şeye yaramamış olur. Ondan sonra şey eğer mantıklı ve imkanlı bir şeyse de iş planını alıyoruz. İşte sprintin başında, ilgili sprintin başında oturup çözümlemeye çalışıyoruz. Bunu nasıl yaparız diye. Çok pardon. Bunu nasıl implement edebiliriz diye. Ondan sonra şey, eldeki alet edevat çözüyorsa o isteği, eldeki alet edevatla devam ediyoruz. Yok eldeki aletler, kullanılan aletler çözmüyorsa da bunu en iyi çözecek aleti okuyup öğrenme işi var. Kabaca ekipte o işle ilgilenecek insanlar o aleti okuyup öğreniyor. Yani bir gün işte streaming çözümü olarak işte ne bileyim falanca kuyruk sistemi tam işe yaramıyor ama hakikaten bu işi native çözen Kafka lazımsa Kafka'ya oturup işte bir iki kitabını okuyup küçük bir prototip çıkarıp bakıp devam ediyoruz. Dolayısıyla bir yazılım mimarı var ve belli feature'ları şey önceliklendiriyor. Sonra eldeki çözüme eklemeye çalışıyor. Eldeki çözümler eğer yeterli altyapıyı sağlamıyorsa da yeni bir altyapıyla orayı tasarlayarak devam ediyor aslında. Yani çok aslında sıradan bir akışı anlatmış oldum ama cevabı evet olan detayları anlatmış oldum.
Yani bu aslında geliştireceğin inisiyatifine pek bırakılmıyor anladığım kadarıyla.
Geliştirici ama o karar verici ekipte yani bunu parçalara bölüp anlamaya çalışırken o işi geliştirecek insan o toplantıda var yani şey değil tepeden inmiyor.
Ben o öyle mi diye sordum zaten. Tepeden inmiyor. Sadece kodu yazıyor değil.
Yok değil.
Da var. Okay.
Var evet. Ya yani mesela çünkü ya hakikaten herkesten iyi o insan biliyor olabilir onun niye imkanlı ya da imkansız olabileceğini. Ya çünkü hakikaten kodu yazarken gördüğün kimi şeyler var ya o datayı kaybetmek çok anlamlı değil yani.
Anladım. Peki bu tarafta Hemen şeye geçeyim. Aldı işte bir şeylerin mimarisi kuruldu ve kodlamaya başladı. Kodladı. Ondan sonra burada işte mesela testler yazılıyor mu? Code review'lar yapılıyor mu? Şimdi bunu siz de 2013'te kurulmuşsunuz. Paraşütle hemen hemen aynı zaten. Yeniden noktalar belli. Ben paraşütle kendi çalıştığım bir şirket olduğu için söylüyorum bu arada. Farklı startuplarda da öyle ama hep motivasyon şey olur ya, startupta bir fikir vardır. Hemen bir MVP çıkmak gerekir. Pazara girilmek ve görülmesi lazımdır. Testler düşünülmez çünkü para kazanmak gerekir doğal olarak. Ve bir şekilde para gelir, şu olur, bu olur, bir bakmışsınız test uçmuş gitmiş. Yani hep şey diyoruz, testi çok seviyoruz ama zamanımız yok. Bunu kıymetli buluyor musunuz? Code review'larınızda böyle bir şirket içerisinde katı kurallarınız var mı? Nelere dikkat ediyorsunuz?
Şimdi testler, yani review'ları söyleyeyim. Review'da en az bir kişi, genellikle iki kişi kuralımız var. Yapabiliyorsak, kaynak varsa, o işten anlayan iki kişi varsa, zaman varsa iki kişi review ediyor bir kodu. Yapamıyorsak bir kişi, en az bir kişi review etmeden yayına alınan bir kod yok. O taraflarda yani ilk günden beri aşağı yukarı böyle. Sonra da işte deploy manager da kabaca deploy edecek gözüyle bakıyor. Oralarda çünkü daha yukarıdan bir bakış daha faydalı oluyor. Bir security issue'su olabiliyor, privacy issue'su olabiliyor kimi zaman. Ondan sonra da deploy'a gidiyor. Testler anlamında ben özellikle startuplarda yani doğru bulmuyorum ama normal görmeye başladım artık. İşte o MVP çıktıktan sonra, daha doğrusu MVP çıkarken, yani benim gönlümden geçen yapmak istediğim bir developer olarak böyle avuçlarımı kaşındıran şey, testlerini yazayım böylece başım daha az ağrısın oluyor aslında. Ama bir yandan da dediğin dışarıdaki piyasa baskısı var. Diyelim ki işte ne bileyim CEO'nun baskısı var, dışarıdaki rakibin zaman baskısı var, yatırımcının baskısı var. Bu baskılar altında şey ihmal edilebiliyor testler. Doğru bulmuyorum ama dediğim gibi normal görmeye başladım. Çünkü yani çok iyi testleri olan ama sıfır kullanıcısı olan bir ürün mü? Yoksa MVP çıktık, yatırım kovaladık ve işte ne bileyim belli müşteriler kullanmaya başladı ürünü mü kıyaslamasında? Yani sonuçta gönül ötekini istiyor aslında. Yani sadece business anlamında değil, developer olarak da yaptığım ürünü birileri kullansın istiyorum. Çok iyi testler de olsun istiyorum. Ya ilk günler yazılmamasını normal buluyorum artık. Ama özellikle bizdeki gibi yani SaaS tipi yazılımlarda, startuplarda bir de bizde aylık abonelik var. Müşteriye yani bir kere satıp kapatmıyoruz meseleyi. Her ay yeniden satmak gerekiyor. Müşteri bu ay mutsuzsa öbür ay satamayabilirsin. Dolayısıyla müşteriyi mutlu tutmak için sürdürülebilirlik kritik. Ürünün doğru çalışıyor olması lazım. Yani çalışıyor olması lazım ve doğru çalışıyor olması lazım. O yüzden testler kritik hale geliyor bir anda, bir noktada. Onun da ben hani söyleyebileceğim, çok geç stage'lere bırakılmadan erken aşamalarda hem fonksiyonel testlerin yani unit testlerin hem QA test çeşitlerinin hani erken aşamalarda yazılıp bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Nitekim benzer bir yol izledik. Şimdi deploy'dan önce ve sonra, önce staging'de sonra production'da testler çalışıyor bizde. Bir şey kırmadığımızı görebiliyoruz. Bir de bu startuplarda az insan varken gece daha az uyanmanı sağlayan şeylerden biri. Dolayısıyla ne kadar az yaparsan o kadar şey, ne kadar erken aşamada yaparsan o kadar daha az uyanırsın aslında.
Gece uyanmak. Aynen, sen zaten bayağı bir gece uykusuz kalmışsındır ilk zamanlardan eminim.
Ya ilk zamanları ben şeyi söyleyeyim. Şöyle bir durum vardı. Bak çok ilginç bir yere temas ettin. İlk zamanlar ilk müşteriler tabii ki çevrenden ve Türkiye'den oluyor. Şu an 56 ülkeden müşteri var. Dolayısıyla bir yer, bir an geldi ki time zone kavramı kayboldu. Ya ürün sürekli çalışmaya başladı. Eskiden işte gece 4'te deploy yapıyordun. Çünkü Türk mesaisi 9'da başlayacak. Bir şey patlarsa çatlarsa yaklaşık 4,5-5 saatin var. İyi kötü idare ediyordun. Sonra böyle bir an geldi şey yani her an aşağı yukarı eşit miktarda müşteri online sistemde. Dolayısıyla şey kalmadı, o boşluk ve rahatlık kalmadı. Biz bir dönem gerçekten şey ya bu böyle sürdürülemiyor çünkü sürekli uyanık kalmak gerekiyor, nasıl olacak falan dediğimiz bir an geldi. O andan sonra da kabaca zaten monitoring sistemleri falan işin içine girdi. İşte alert based sistemler falan var. Yani şey ilginç bir yere hakikaten tesadüfen temas ettim. şey olmasa, bu dediklerini yapmasan, testlerini yazmasan, monitoring sistemleri gelmese hakikaten uyanmadan devam etmek mümkün. İşte uyumadan devam etmek mümkün yani.
Yok ya da bir nöbetçi dikeceksin. O da çok sağlıklı durmuyor zaten. Onu da diksen gene bir monitoringin, testin gerekiyor tabii ki.
Tabii tabii. Ya. Onu dikersen de onun önüne çeşitli alet edevatları implement etmen lazım. Bir de her şeyi yapamıyor monitoringci insan. Hani alert edebiliyor sadece böyle bir şey oldu diye. O da başka bir sorun yani. Bunun da olması lazım monitoringci. Ama yine de şey yani sana depend eden bir şeyler oluyor. Geliştiriciye depend eden bir şey oluyor sonunda.
Ve bir de şey de olması lazım bence. Okey, bir yerde problem oldu. Bunu söyledi. Sistemin kendisi bunu yani çözmesi değil de bir idare edip yani kurtarıp hayata devam edip sen uyandığında ona müdahale edebilecek seviyeye getirmesi gerekiyor. Yani hani bir
evet,
yani,
evet,
tamam yani site açılmıyor. O ayrı mesele. O çok büyük bir mesele. Ama bir feature düzgün çalışmıyorsa, çalışmıyor diyor sana, ama onun için uğraşmamaya çalışması lazım. Çalışmıyor. Evet, çalışmıyor, biliyoruz. Ama şu an müdahale evet, edemiyoruz. Doğru. Ya uyuyoruz ya edemiyoruz, araştırıyoruz, ne olduğunu anlamıyoruz. Kendiniz de kapatamıyorsunuz. Ya kendi kapatacak ya da başka bir şey bulacak. Yani hani bu tip bir hani rescue edecek diye düşünüyorum. Hani hayatına devam etmesi lazım. Orada tıkanım kalırsa kalır. Yani kullanıcı devam edemez başka işlerini çözmeye diye düşünüyorum.
Aynen. Şimdi, öyle doğru.
Mesela bu durumda ne yapıyorsunuzu konuşacaktım aslında. Böyle teknik destek, bug fix, maintain'i zaten kendin biraz söyledin. Ama şey merak ediyorum, işte teknik destek konusu. Bu Brezilya'daki biri ya çalışmıyor diye bir yerlerden yazıyor mu, böyle bir Intercom'dan ya da işte Salesforce'dan falan, nasıl oluyor bu işler? Ya da orada teknik tarafı nasıl oluyor? Yani bu akışı sormuyorum. Elinize geldi bir problem. Kim bakıyor buna?
Şimdi bir Customer Success ekibimiz var. Customer Success ekibi bir müşterinin mutlu kalmasını sağlamaya çalışan bir ekip. 5 gün 24 saat destek veriyoruz. 3 vardiya çalışılıyor orada. Şeylerden bir tanesi Intercom'dan yazıyorlar, senin dediğin gibi. Oraya destek verenlerden bir tanesi Uzak Doğu'da yaşıyor. Bir tane de işte kabaca Güney Amerika'da bir insanımız var. Böyle 3 dünyayı 3 time zone'a bölersek böyle işte 5-24 destek vermeye çalışıyoruz. 5 gün 24 saat. İş günleri dışında şimdilik destek vermiyoruz. Orayı da 7-24 yapma planımız var. Oralardan bir istek gelince önce müşterinin hakikaten böyle bir derdinin olup olmadığından emin olmaya çalışıyoruz. Müşterinin eğer öyle bir derdi varsa bu Customer Success ekibinin teknik tarafına iletiliyor. Orada bu saydığım 9 kişinin dışında teknik insanlar var. Yazılımcı değiller, koda dokunmuyorlar ama müşterinin derdini çözmeye çalışıyorlar teknik olarak yapabiliyorlarsa. Eğer yapabiliyorlarsa müşteriden yani o derdi çözüp sonra müşteriyle, müşterinin iletişime geçtiği Customer Success insanına iletiyorlar. O da müşteriye geri iletiyor. Eğer çözemiyorlarsa o zaman teknik ekibe eskale ediyor sorun. Teknik ekibe de bir ticket'la geliyor. İşte bir issue tracking sistemi var. Sonra teknik ekipte işin önceliğine göre, yani daha doğrusu impact'ine göre ele alıyor. Eğer yani işte demin senin söylediğin gibi site hiç açılmıyor seviyesindeyse yangın var usulü. Her şeyi bırakıp onunla ilgileniyorsun. Ama onun dışındaki işlerde işin impact'ine göre önceliklenip kabaca eğer mesela gelecek sprint'i bekleyebilecek gibiyse gelecek sprint'e ekleniyor. Gelecek sprint'i bekleyemeyecek kadar büyük bir şeylerin aksadığı bir problemse yapabiliyorsak hafta başında ele alıp bir iş olarak çözmeye çalışıyoruz. Eğer çok büyük bir şeyse, ne bileyim major feature'lardan bir tanesi hizmet veremez hale gelmişse yine yangın var'a benzer bir metot izliyoruz. Ama her şey bir ticket'tan geçiyor. Historisi o ticket'tan takip edilebiliyor. Şey yok, müşteriyle developer arasında direkt bir iletişim ancak developer isterse var. Hani bazen kimi şirketlerde şey olabiliyor ya, müşteri developer'a mail atabiliyor ya da arayabiliyor filan.
Neler var, LinkedIn'den yazıyorlar falan.
Mesela LinkedIn'den yazıyor, o bizde direkt yok.
Var yani da içeride... cevap yok.
Evet, cevap yok.
Duruyoruz yani, açık public olduğu için.
Doğru. O tarafta şey yani chatten yazıyorlar. Kimi zaman satışçıyla telefonla, Skype'la, Zoom'la konuşuyorlar. O tarafta dediğim gibi yani diyelim ki bir Magento müşterimizde bir şey debug etmek lazım ama eldeki aletlerle çözülmüyorsa developerlardan biri müşteriyle bir session yapalım diyorsa ancak o zaman var öyle bir iletişim. Yoksa iki katman var arada. Önce Customer Success Specialist karşılıyor. Sonra da Customer Success Technical Task Force diyoruz. O taraftan onlar çözmeye çalışıyor. Sonra bize geliyor. Ondan sonra işte çözümleniyor bir şekilde.
Çok iyi. Peki böyle bir zaten bu imaj durumunuz olduğu için Docker kullanıyorsunuz. İşte yeni bir versiyon, işte Python, Java ya da database versiyonu değiştirdiğimizde, çünkü Postgre'de oluyor bu. Çok güzel bir özellik getiriyorlar ama versiyonu yükseltmen gerekiyor.
Aynen, doğru.
Acı verici olabiliyor zaman zaman. Çünkü kullanılan diller bu sefer onu işte desteklememiş oluyor gibi. Bazen, evet. Yani daha doğrusu frameworkler. Siz orada zaten muhtemelen Java'da, Python'da, Python'da framework kullanmıyorsunuzdur diye düşünüyorum, bilmiyorum. Vardır kütüphaneler ama framework bazında, yani bir Django kullanmıyorsunuzdur çünkü web'le işiniz yok orada diye.
Yok, aynen Python'da. Ya içeride Django'lu şeyler var. İşte mikro siteler, monitoring sistemleri falan var ama şey yok.
Internal'lar vardır hızlıca yapmak için.
Internal'lar, aynen öyle.
Ve onun dışında söylemek istemiştim.
Ya kullandığım... söyle abi.
Yok buyur ben başka bir şey diyecektim.
Yani şey, belli virtualization teknolojileriyle geliştirme ortamıyla geliştirme ortamıyla production ortamını aynı tutmaya çalışıyoruz. Diyelim ki developer bir dependency eklediyse ya da bir işte var olan kütüphanenin sürümünü değiştirdiyse kendi lokalinde test ediyor. O bir pull request şeklinde ele alınıyor. Sonra işte DevOps engineer kabaca test ediyor ve deploy ediliyor. Ama istek direkt bazen şeyden gelebiliyor. DevOps tarafından gelebiliyor. İşte Python 2.7'nin kullanım ömrü doldu 2001 Ocak 2020'de. İşte ondan önce geçmek lazım. Geçen sene mesela o taraftan işte belli imajlar güncellendi DevOps tarafında, sonra deploy edildiler. Dolayısıyla şey, yani DevOps kendi maintain ettiği şeyleri kendi kendine deploy ediyor. Developer tarafından da ama belli şeyler. Yani yeni bir kütüphane eklemişsindir. Var olan kütüphanenin yeni bir sürümü çıkmıştır. Yani söylediğin gibi işte database sürümü değiştirmek biraz majör bir iş. Datayı da migrate etmek gerektiği için, datalar da biraz büyük olduğu için o bir operasyonla gerçekleşiyor. Ama yaptık yani. MySQL'de de yani 5.6 vardı galiba ya da 5.5 vardı. 5.6'ya geçtik, sonra 5.7'ye geçtik falan, yanlış hatırlamıyorsam. Postgre'de de 9, 10, 11. Onlar yeni özellikleri hakikaten yeni şeylere koyuyorlar, yeni sürümleri. Bazen tüm datayı migrate etmek gerekebiliyor. Yani o taraftakileri dediğim gibi DevOps kendi yaptığı, yönettiği yerleri kendi maintain ediyor ama developer'dan da gelebiliyor o istek.
Tabii ki yeni özellikle yeni sürümlere koyacaklar. Benim kastım yani majör sürümlere koyuyorlar. Aynen datası öyle. Sizin gibi büyük olanlar ve bizim gibi de büyük olanlar için bu çok büyük problem olabiliyor değişti. Yani bizim sizin kadar karmaşık değil ama acısını çekebiliyoruz zaman zaman. Peki şeyi soracağım. Kendi makineleriniz mi var yoksa böyle daha pahas, yani işte ne bileyim Heroku gibi benzeri, yani Heroku pahalı olur ama onun benzeri sistemler mi kullanıyorsunuz?
Ya şey, pricing Cloudborn diye tabir ettikleri cinsinden bir şirket. İlk günden beri Cloud'da, AWS'de DigitalOcean'dayız. Oradaki VM'lerde belli imajlarımız var. Şey yok, fiziksel makine maintain etmedik, hiç etmiyoruz. Pastada, Heroku'da filan, yani o tarz bir yerlerde ya da işte Google App Engine gibi yerlerde yokuz ama Google Cloud Engine'de varız. Şey, yani belli VM'ler üzerinde yaşıyor aslında pricing, öyle diyeyim.
Ama Türkler galiba bu yasadan dolayı da Türk şirketleri Türkiye'deki.
Evet, güzel.
Güzel. Ya Cloud diyoruz ama bunlar da günün sonunda makine. Hani,
evet,
ya,
evet, tabii.
Cloud da makineler yani en nihayetinde.
Evet ama şey mesela işte diski bozulmuş, diskini değiştirelim gibi fiziksel değil. Makine maintenance'ı yok yani, evet.
Anladım değil ama genelde makine ve evet. Türkiye'deler anladığım kadarıyla.
Bizim şey, Türk müşterimiz tüm müşterilerin yani %2'si falan gibi bir seviyede. Yani Türk müşterimiz var ama toplam müşterilerin az bir kısmına denk geliyor. Onların datası Türkiye'de, kalanlar kabaca şeyde, yurt dışındaki makinalarda. Ya kabaca Türkiye için bir başka instance daha çalıştırıyoruz. KVKK nedeniyle.
Anladım abi. Peki şimdi biraz daha hani teknikten biraz daha sapmaya, sorularına gideceğim. 35-40 dakika oldu. Tamam. Merak ediyorum. Şimdi bu kadar çok şey konuştuk ki ve o kadar karmaşık bir, ya bana öyle geliyor. Şimdi veri işin içine girdiği zaman ve bunu işleyip son kullanıcı anlayabileceği bir seviyeye getirmek gerçekten zor bir mühendislik problemi bence. Bir de tasarım problemi ayrıca. Yani o benim profesyonelliğim değil. Orayı zaten merak etmiyorum. Ama burada bunu ayrı konuşacağız ama bir de pandemi konusu da vardı. Hepimiz evden çalışıyoruz. Yazılımcıların fazla mesai yapıyorlar mı? Çünkü startuplarda aslında hepimiz işi seviyoruz. Sevdiğimiz bir iş yapıyoruz. Mesela şu anda ben belki bir iş yapıyorum. En nihayetinde kendim için belki ama pazar günü. Fazla mesai yapıyorlar mı? Yaparlarsa ne yapıyorsunuz? Ya da yapmıyorlarsa bunu nasıl yönetiyorsunuz?
Yani şöyle...
Nasıl sorayım ben sana bu soruyu aslında?
Şöyle yapmaya çalışıyoruz. Yani ben developer backgroundlı bir insan olarak ben kendim, sen de mesela nasıl ki pazar günü bir şey yapmak istemiyorsan pazar günü bir şey, insanların bir şey yapmaması gerektiği aslında şey açık. Dolayısıyla bir insan, yani benim gördüğüm en verimli developer 6'da 5'te kaçta çıkıyorsan eve gidip kafasını dinleyen, elini sürmeyen, sabah da net tertemiz bir kafayla işe gelen bir insan. Önce insan zaten her şeyden önce ailesine, çocuğuna, okumak istediği kitaba, izlemek istediği filme, Netflix'e zaman ayıran bir insan. Startup'ta dediğin gibi özellikle ilk dönemlerde fazla mesai şey oluyor böyle. Sanki sıradan ve normalmiş gibi oluyor. O ilk dönemleri biz çektik. Zaten çok küçük bir ekibimiz vardı. Bizden ibaretti, co-founder'lardan ibaretti. Şimdilerde olabildiğince fazla mesai olmayacak sistemler geliştirmeye çalışıyoruz. Bir de demin senin söylediğin gibi bir şey patlamışsa ve böyle hani pazartesi bekleyebilecekse ya da yarın sabaha bekleyebilecekse, gece 3'te uykudan uyanmış, stresli, sıkılan bir insanla birlikte o işi çözmek yerine sabah normal, sakince çözmek çok daha verimli oluyor. Yani gece 3'ten 6'ya kadar uğraşıp patlamış şeyi çözmek yerine 9'dan 9.30'a çözmek mümkün olabiliyor yani sabahleyin. Eğer yapabiliyorsak aksayan yeri normal mesai saatleri içerisinde çözmek üzere kabaca müşterisiyle de iletişime geçerek, yani oradan etkilenen insanlarla da iletişime geçerek sürdürmeye çalışıyoruz. Değilse, yani bir şey patlamışsa hakikaten on kol oluyor, oturuyorsun bir şeyler çözmeye çalışıyorsun, startup'ın biraz doğası gereği. Yani olabildiğince fazla mesai olmasın, yok olsun. Bunun için böyle sistemler geliştirelim. Şart olduğunda, hakikaten şart değilse oturup bakmayalım. Yani bir şekilde onu ilk mesai saatinde bakacak şekilde ele alalım diye uğraşıyoruz. Operasyon vesaire, deminki o mesela Postgre versiyonu değişecekse iki ayrı Postgre versiyonu yaşatıyorsun, sonra birinden birine switch ediyorsun filan. O dönemlerde de, yani operasyon gerekliyse de operasyona gelen insan takip eden gün, yani bir şekilde telafi edecek şekilde işe gelmiyor.
Peki zaten şeyde bir durum var açıkçası. Şimdi yani biz, yani ben kendimden örnek vereyim, benim gibi de insanlar ve de ben onlar gibi merak ettiğimiz için aslında oturup bakıyoruz bir şeye. Yani mesela işte bazı insanlar, aa pazar günde mi çalışıyorsun? Ya hayır, yani tamam okey, belki şirketime bir katma değer katıyorum orada ama ben de merak ediyorum niye bu çalışmıyor, ya da şey stresi tabii ki var, yetişmiyor hani bazen oluyor ama bu kronik olursa ayrı mesele. Kronikleşmiyor ama yeri geliyor bu tip şeyler yapıyoruz. Benim sorum sadece hani bu bir kronik bir mesele mi? Çünkü olabiliyor. Ya yazılım işi yaptığımız için önü arkası belli değil ve insan, yani işverenler genelde böyle, genelde diyorum çünkü duyduğumuz için. Ben o tip yerlerde çalışmadım ama hep duyuyorum. Yani sanki her an biz her dakika iş ya yapabilirmişiz potansiyeline sokabiliyorlar. İşe yeni başlayan arkadaşlar bunu kontrol edemiyor. Hele pandemi döneminde bu hiç kontrol edilemiyor.
Doğru.
O yüzden buna ben, yani buradan ilk pandemi yayınından olarak söyleyeyim, çok çok çok dikkat etmek gerekiyor. Herkes iş yapmayı, bir şeyler öğretmeyi, kendini kanıtlamayı seviyor. Okey. Ben de öyleyim zaten. Buna şüphe yok. Ama bir yerde de oturup düşünmek lazım. Ben niye bu kadar çok çalışıyorum diye. Çünkü biz burada çalışıyoruz, iş üretiyoruz, zamanımızı veriyoruz gibi düşüneceğim. Ve bir soru soracağım. Pandemi diyorum. Şirket olarak bu seninle paylaştığım sorular arasında yoktu. Bu özel soru. Şirket olarak bu zamanı nasıl yönettiniz? Yani Türkiye'de ve dünyada böyle bir şey duyuldu. Siz de uzaktan çalışan bir şirket değilsiniz. Benim anladığım kadarıyla başka çalışanlarınız var ama mühendislik departmanı, yani yazılım departmanında öyle bir şey yok. Nasıl bir geçiş oldu? Problemleriniz oldu mu? Nasıl çözdünüz? Kısaca anlatır mısın?
Anlatayım abi. Perşembe günüydü galiba. 12 Mart olması lazım. İlk vaka çarşamba akşam duyuruldu bildiğim kadarıyla. Sabahleyin 12 Mart Perşembe olması lazım. Ofiste toplandık. Sonra o gün erken çıktık. Sonra bir daha ofise gitmedik. Yani geçiş böyle oldu. Ta ki toplum sağlığı kabaca işte herkesin sağlıklı olacağı bir yere yaklaşıncaya kadar. Şu an hala herkes evden çalışıyor. Developer ekibinin monitörlerini, klavye faresini falan eve taşıdık. Ondan sonra işte haftalık toplantıları hızlıca şeye taşıdık. Online'a taşıdık. Ondan sonra birlikte çalıştığımız bir düzen oluşturduk. Hani senkronize olmaya çalıştığımız. Geçiş birazcık böyle ani oldu. İşte 2 ay olmuş yaklaşık. Bugün ayın 10'u, 12 Mart, 12 Nisan, işte 10 Mayıs'tayız. 2 aydır evden çalışıyoruz. Belirsiz bir süre daha evdeyiz. Yani herkes sağlıklı bir biçimde işe gidip gelebileceği düzene kavuşuncaya kadar da zannediyorum evden çalışırız. Çünkü yani Allah korusun, bilmiyorum, hepimiz yani o ekipte çalışan insanlar olarak hepimiz birbirimizi seviyoruz abi. Aşağı yukarı yani ailemden çok görüyorum herkesi, ofisteki herkesi. Hiçbirinin bir başına bir şey gelsin istemem yani. Bilmiyorum, şey, hani gerekirse verimsiz çalışalım, gerekirse çalışamayabilelim ama bilmiyorum, sağlıklı bir biçimde var olalım, hiçbirimizin kılına zarar gelmesin, hepimizin arzusu o. Çok bir hayatımızda değişen bir şey olmadı. Yazılımcılar zaten çok hızlı adapte olabiliyorlar, diğer ekipler de aynı şekilde adapte oldular. Bir de yani verdiğimiz hizmet online, yani bu ekiple dünyanın her yerinde aynı hizmeti vermek mümkün. O yüzden mutluyum, yani bir şeyimiz yok. Çok aksayan eden bir şeyimiz yok. Yeni bir şeyler var, değişik bir şeyler var ama aksayan bir şey yok.
Evet, çok güzel söyledin. Yeni ve değişik. Bizim de ya onu da ayrı konuşuruz da çok benziyor hikaye paraşütün. Yani yönetebiliyorsanız hiç problem. Ya zaten internet şirketi olmanın verdiği en büyük avantaj bu. Çok hızlı adapte olunabiliyor bu tip bir durumda. İşte makineler ofiste değil, şu bu falan yapınca çok rahat olabiliyor. Çok sevindim yani iyi, sağlıklı olmanıza, işlerinizin yürümesine. Çünkü değerli bir iş yapıyorsunuz. Ya, Türkiye'den de böyle değerli bir şirket çıkıyor.
Teşekkürler. Bu da
çok güzel bir şey. Peki abi, bu süreç yani biraz da farklı bir boyuta getireyim konuşmamızı. Şimdi sen topluluk insanısın. Topluluğa çok şey katıyorsun. Katmaya da devam ediyorsun. Keza işte Head of Development tarafında çalışan Neslihan da şu an başka bir yerde sunum yapıyor, bilmem ne. Podcast'lar yapıyorsun, videolar çekiyorsun. Ben seni zaten direkt Python İstanbul'da yaptıklarınla bildim, gördüm. Ofisinize o zaman gelmiştim. Peki bunlar okey ama şirket içerisinde neler yapıyorsunuz? Yani bir geliştiricinin motivasyonunu nasıl yüksek tutuyorsunuz?
Onlara şöyle cevap vereyim abi. Birkaç tane şey var ki benim gördüğüm, yani benim de içimde hissettiğim bir geliştirici, demin sen söyledin ya, pazar günü ya da işte mesai dışında bir şey öğrenirken çok hevesli. Ya benim gördüğüm abi, insan o gece yarısı oturup gece 2'de bilmem ne dokümantasyonundan bir şey okuyup bir tane tutorial implemente etmeye çalışırken o hissettiğin heyecan var ya, o heyecan bence kıymetli. Dolayısıyla o heyecanı yaşatacak ve doyuracak bir şeyler lazım. Orada yani birincisi bizim iş tekliflerinin de içinde var. Yani bizim sunduklarımız diye bir kısım var. Orada da şey yazıyor. Kişisel gelişime önem veren bir ekip yazıyor. Orayı beslemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla içeride bir mentorluk programı var. Bir tane mentorun oluyor. Sana mentorluk ediyor. Hangi kademede olursan o. Yani senior developer'ın da bir mentoru var. O tarafta kişisel gelişimi hep sürer biçimde tutmaya çalışıyoruz. Onun için onu destekleyebilecek başka şeyler var. İşte kitap desteğimiz var. Herhangi bir kitap isteyebiliyorsun. Bir kütüphanemiz var. Kitabı kütüphaneye alıyoruz. Yani bir aylık kitap bütçemiz var. Sırayla işte first in first out, oradaki kitapları satın alıyoruz. Geliyor. İstediğin kadar sende kalıyor. İşin bitince kütüphaneye bırakıyorsun. Ondan sonra şey var. Konferans...
Çok tabii. Konferansa geçmeden kitap fiziksel mi şey mi?
İkisini nasıl istersen. Yani fiziksel şey, işte yüzden fazla fiziksel kitap var. Bir de Springer aboneliğimiz falan var. Hani istersen oradakileri de alabiliyorsun, edebiliyorsun.
Okey, tamam.
Yani çok abi, o taraflarda dedim. Bir konferans içinde yurt içi ve yurt dışı konferans desteği var. Yurt içinde herhangi bir limit yok. Herhangi bir konferansa hem izin anlamında hem de şey anlamında nedir onun ismi? Yani kişisel gelişim için yaptığın çaba toplamda hepimize faydalı olduğu için hani böyle ben bir yerlerde çalışırken özellikle kurumsalda bir eğitime, bir konferansa, seminere gitmeye çok zorlanıyordum. Çünkü izin vermiyorlardı. Yani biz de şey bilmiyorum yani gitmek istersen istediğin konferansa gidebilirsin abi. Şirket masraflarını da üstleniyor. Bir de yurt dışı konferans desteği var. Orada da kabaca uçak, otele transfer, otel, şeyin konferansın giriş bileti, bir de böyle bir yeme içme harcı rahı şeklinde bir konferans şeyi var, desteği var. Yazılımcı onu da kullanabiliyor. İşte Brüksel'e, Folstam'a falan gitti insanlar onunla. Sonra işte şeydeki PyCon'a falan gittiler. Bir de öyle bir şey var. Yani oralarda da yine izin falan hepsi içinde. Kabaca kapıdan kapıya sıfır ödediğin bir şey. Çünkü orada öğrendiğini toplamda şirkete de katmış oluyorsun. Yani şey nasıl diyeyim. Yani zaten sana faydalı olan şey hepimize faydalı. Bilmiyorum. Çok hani analitik, rasyonel bir şeymiş gibi geliyor bana. Bunlar dışında da şey olabildiğince yani şöyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bu küçükken çok yapılabilir ve avantajlı bir şey. Büyüdükçe başka zorluklar görürüz. Bir insan olarak bir problemin varsa böyle katı bir kurallar silsilesi yerine sana doğru esneyen bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Yani abi çocuğun varsa ve işte ne bileyim o gün çocukla ilgilenmen gerekiyorsa Ender'i zorlayıp ofise getirip bedeni ofiste ama zihni çocuğunda bir Ender'le çalışmak yerine abi Ender işini halletsin gelsin sonra bilmiyorum bir şekilde hani daha mutlu bir Ender'le daha iyi işler yaparız diye düşünüyor herkes. Ofisteki herkes. Dolayısıyla böyle bir yapı var. Ya böyle şey filan klişe laflara girmiyorum. Biz bir aileyiz filan gibi ama şeyden ziyade işte mazeret izni 3 gündür sen 3 gün kullandın 4.sü yok yerine. Çünkü o zaman Ender'in yani fiziksel bedeninin orada olmasının bir anlamı yok yani. Ne bileyim şey esneyen sistemler yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bu küçükken olabilecek şeyler büyüdükçe görürüz.
Peki şirket içinde böyle teknik sunumların oldu yani şirketin için lightning talklar efendim kitaplar var ama böyle o kitapları insanların kendileri organize olup oturup tartışabildiği kendi açık kaynak yazılımlarını geliştirip sunduğu bir tip şeyler oluyor mu?
Yani birkaç tane şey var söyleyebileceğim. Bir tanesi şey özellikle kariyerin erken döneminde olan arkadaşlar için kitap okumak bir performans kriteri. Yani bir kitabı okumuş olmak belli periyotlarla işte 6 haftalık periyotlar var. Kabaca işte yani çok performansının parametrelerinden bir tanesi öyle söyleyeyim. Özellikle daha kariyerin erken dönemleri için. Orada okuduklarının da içerideki ve dışarıdaki sunumlarda anlatmaları da başka bir performans kriteri. Yani bu performansından negatif çalan bir şey değil de üzerine koyan bonus bir şey öyle diyeyim. Yani yapmazsan zararda olduğun bir şeyden ziyade yapınca bonus olan bir şey. O taraflarda öyle bir fikri destek var aslında. Ondan sonra şey var. İçeri taraflarda yani bu yeni başladığımız bir şey. Özellikle son yılda başladığımız bir şey. Birlikte oturup iki kişi pair programming yaparak filan şeyden böyle HackerRank'ten filan bir yerlerden TopCoder'dan böyle şey soru filan çözdükleri bir session'lara başladık. Ben çok faydalı buluyorum pair programming'i. Kendim için de çok eğlenceli buluyorum. Yani seninle otursak bilmiyorum yarım saat bir probleme baksak ben aşırı eğleniyorum ama bilmiyorum kişisel olarak. Çünkü tek başınayken sıkıcı olan bir iş iki kişiyken birdenbire eğlenceli geliyor bana. Ve o taraflarda böyle bir şeyimiz var. Desteklediğimiz bir şey var. Bir de şey söyleyebilirim. Developerların da katıldığı, tüm şirketin katıldığı aylık open discussion'ımız var. Yani bir saat, bir buçuk saat gündemsiz toplanıp konuşuyoruz. İstediğin her şeyi söyleyebiliyorsun. Open discussion. Hakikaten open yani. Herhangi bir şeyi gündeme getirebiliyorsun.
Teknik olmak zorunda mı? Var.
Yo değil değil. Bütün şirket katılıyor.
Sohbet ediyorsun sadece aylık.
Sohbet ama şey olabiliyor işte Ender bu hafta şeylerden konuşmak istiyor. Podcast yapacağız abi diyorsun. Podcast yapılıyor falan. Yani eğer yeterince şey gönüllü varsa yapılabilecek gibi ise. Böyle şey ya da işte ne bileyim yani işte falanca donanıma ihtiyacımız var diyorsun. Yahut da şu kötü diyorsun. Bilmiyorum, bir şey gündeme getiriyorsun. Open discussion yani. Sohbet böyle şey gibi değil. Ne yapıyorsun gibi değil de hakikaten şey, gündeme getirmek istediğin şeyi bütün şirkete karşı söyleyebildiğin açık yönetim kurulu toplantısı.
Anladım abi. O evet, değişik bir kafaymış. Çok güzel ama. Peki şimdi kullandığınız teknolojilerin hepsi açık kaynak teknolojiler. Yani Java'sı, Python'ı, MySQL'ı, şusu busu. Peki öbür açıdan baktığımızda siz topluluğa ne veriyorsunuz? Yani topluluğa vermekten kastım, teknik olarak açık kaynağa bir şeyler üretiyor musunuz? Bu bir. İkincisi de böyle biliyorum, sen de detay verirsin, işte Pricing Labs diye bir YouTube kanalınız var. Oradan bir şeyler yapıyorsunuz. İşte zaten topluluklara böyle destek veriyorsunuz. Yer desteği, yemek yiyecek, onları veriyorsunuz. Bunlar inanılmaz şeyler. Şirketin yani yapması gereken ama çoğu şirketin genelde kaçtığı şeyler. Sağ olsun bizim Paraşüt de bunları çok destekliyor. Ruby Türkiye'yi özellikle. Ve yani bu vizyon meselesi sizde nasıl bu vizyon? Yani buradan ben biliyorum ama bile bilmeyenlere anlatır mısın?
Anlatayım. O taraflarda ben Türkiye'de epeyce geliştiricinin açık kaynağa destek vermekte olduğunu görüyorum. Gördüğüm bazı eksiklikler var. Ben de oraları kapatmaya çalışıyorum. Şirket olarak ben ve biz diyeyim. Yani bir tanesi mesela mekan meselesi. Mekan hakikaten zor bir problem. Pahalı bir problem. Yani şeyleri söyleyeyim, işte hafta içi bir akşam 50 kişilik bir salon kiralamaya çalışırsan işte 1000 ila 3000 lira para lazım. Dolayısıyla böyle hani ne bileyim Ruby Türkiye aylık olarak etkinlik yapsa böyle 2000 TL salon masrafı varsa, 1000 lira çay kahve masrafı varsa abi 3000 lira bulmak lazım. 3000 lirayı fatura kesilir biçimde bulup sponsora göstermek lazım. Sponsor bulmak lazım. Birdenbire böyle içinden çıkılmaz bir sarmala dönüşü veriyor. Ben hani bilmiyorum şey, ofisi sen de gördün. Ofis meetup yapmaya aşağı yukarı elverişli bir yer. Ben kabaca isteyen topluluklara şeyleri ilettim. Buralarda etkinlik yapabileceğimizi epeyce de yaptık işte. Bildiğin senin geldiğin etkinlikler var. Onun dışında Quantum Turkey Women diye bir topluluğa destek verdik. İşte Hacktoberfest yaptık. QA Test, grubun ismini yanlış söyleyeceğim galiba ama QA Test Development, neyse yanlış söyledim burayı, tam bilmiyorum. Başka topluluklara destek verdik. Ofiste işte kabaca mekan desteği, çay kahve, yiyecek içecek, pizza vesaire. Ya bunlar problem olmaktan çıksın yani. Ender Ruby Türkiye dışında, ya diyelim ki işte ROR, Ruby on Rails ya da başka bir kütüphanenin bir topluluğunu oluşturmak isterse o 5-10 kişiyi bir araya getirmekle uğraşsın salona para bulmaktansa. Dolayısıyla şey, böyle bir desteğimiz var. Bunun dışında kimi yerlerde kimi topluluklara bayağı nakit desteği sağlıyoruz. Diyoruz ki abi şey, bu taraflarda bilmiyorum işte bir ihtiyacı çözelim diye. Bazı yerlerde, kimi taraflarda bazı topluluklara mentorluk desteği sağlıyoruz. Ofis içinden yani ben elimden geldiğince katılıyorum ve yapmaya çalışıyorum. Ofisten belli teknolojilerde daha uzman olan insanlar belli yerlerde gidip mentorluk yapıyorlar. Yani böyle komüniteye give back kafasıyla aslında elimizden gelen neyse onu vermeye çalışıyoruz. Ya yani bu bazen şey de oluyor mesela, ne bileyim. Yani işte sandalye taşımamak oluyor. Yani bir tarafta o sandalyeleri taşıyacak insana ihtiyaç var. Bazen işte havaalanından filanca konuşmacıyı alıp oteline bırakmak oluyor. Onu da yapacak insana ihtiyaç var. İşte İngilizce bilen, araba süren biri lazım oluyor. Ne bileyim, onu da yaptım yani. Ben olabildiğince hani elimi kirletebildiğim her yerde elimi kirletmeye çalışıyorum. Gördüğüm de bugünlerde mesela GitHub'dan bazı developerlara sponsor, GitHub sponsorship dahilinde bir şeyler yapıyoruz. Bir de işte Pricing Labs var senin dediğin gibi. Onun da hikayesi özellikle yine kariyerin erken döneminde olan insanlara böyle belli teknolojileri falan anlatmaya ihtiyacı oluyordu ofiste. Ofisimizde işte şey var, böyle halkla ilişkiler ve reklamcılık okuyan bir arkadaşımız var, mezun olan bir arkadaşımız var. O böyle işte bunları kaydedelim falan dedi. Ben de eskiden beri fotoğraf çekiyorum, kendi kameram var falan. O kamera video da çekebiliyor artık, bütün kameralar. Onunla başladık aslında, böyle çok amatör, hiçbir bir beklentisi olmayan, gelir beklentisi olmayan bir şey. Kabaca da işte belli konuları konuştuğumuz bir şey. O da bir give back kafasıyla aslında, ofiste anlatılıp bitmesin de kabaca kaydedelim diye. Yani onu bazen şey, yanlış değerlendiriyorlar. Böyle Türkiye'den işte müşteri arıyor, yatırımcı arıyor. ekip arkadaşı arıyor falan gibi. Yani oradan gelen bir ekip arkadaşımız yok. Türk müşterimiz çok sınırlı sayıda var. Yeni Türk müşteri pek elde etmeye çabalamıyoruz. Türkiye için özel bir operasyonumuz yok.
Yani öyle düşünme diyenleri boş ver bence. Ben bir şirketin çalışanıyım. Bu işi yapıyoruz. Sen de bir şirketin var, bir iş yapıyorsun. Bu bir marketing olabilir yani. Hani o kanaldan bizi dinleyip gelip tanışıp ben bir community'de yani lead ediyor gibiyim. Oradan insanlar gelip bizim şirkete geliyorlar falan. Evet. Olabiliyor ve bu o zaman başkaları da yapsın. Gayet özgür bir ortam burası. Hatta desteklerim bile. Ya da yardım etsin. Bu çünkü şey işi. Community, topluluk işi yani. Yani tek başına yapabilsen sonuçta tek başına kaydedip, mixleyip, koyup marketingini yapmıyorsun ki. Yani ben şu podcast'te bile, minicik podcast'te bile biz iki kişi yapıyoruz günün sonunda.
Öyle oluyor gerçekten.
Bir de üçüncü konuşanını da bulma bilmem ne. Yani bunlar çok kolay sanıyor insanlar ve hemen şeye bakıyorlar. Aa, siz şirket için yapıyorsunuz. Evet, şirket için yapıyoruz yani. Tamam diyeyim, geçiyorum ben. Onlara boş ver abi, bence de onun sonu yok. Şey diyeceğim, peki şeyi ne yapıyorsunuz? Yani kullandığınız tool'lara falan böyle bir komit yani PR açıyor musunuz? Hani bir şeyleriniz var mı? Yani hani teknik tarafı da bir destek de bulunuyor.
Yani o biraz kişisel ilerliyor. Şey gibi yani şirket olarak yok, bir şey
işte
yapmıyorsun.
Yok, kişisel işte var mı öyle developerlarınız?
Yani yapan vardır. Ben özellikle şeyi bilmiyorum yani. Yani nasıl diyeyim? Böyle magazin olarak biliyorum. Birilerinin işte şurada şöyle bir tane eksik var. Onu gönderdim işte. Podcast içeri almıyor inatçı herif falan dediğini magazin olarak biliyorum. Ama şey tam yani şöyle şöyle şunlara katkı sağladık diyebileceğim bir liste aklımda yok. Ben kendim kişisel olarak belli şeylere bazen katkı sağlamaya çalışıyorum. Eskiden daha çok yapabiliyordum. Şimdi biraz daha az yapabiliyorum. Bir de şöyle bir şey oluyor startupta. Yani bir şeye enerjim varsa şirket yani startup özellikle böyle bir enerji kuyusu. Sürekli başka bir şeylerin kapatılması gerekiyor. Yani o enerjini olabildiğince ürüne kanalize etmeye çalışıyorsun. Bir öyle bir durum var. Yani benim nezdimde, kendimde öyle bir durum var. Developer arkadaşlarından da katkıda bulunanlar vardır. Şeyde filan epeyce, Hacktoberfest'te işte epeyce işi kapatanlar vardı. Hem bu Hacktoberfest'te hem de öncekinde yani şirketteki insanlar oturup bazı open source projelerin belli issue'larını PR'la kapatmışlardı benim hatırladığım.
Doğrudur, evet. Bizde de Hacktoberfest'te çok ben de sizin bu sene yaptığınızda şeyde At Forest'dakine tam hepsine değil ama yarısına katılmıştım. Orada da karşılaşmıştık zaten seninle.
Aynen öyle.
Okey abi, son bir sorum kaldı. Çok şey söyledik. Buraya kadar dinleyen arkadaşlar senin hakkında, pricing hakkında, teknik konularda biraz da şirket kültürüne de girdik. Çok girmiyorduk diğerlerine ama startup olunca ister istemez biliyorsun senin gibi ortaklarından biriyle konuşunca. Peki ben bir dinleyen olarak pricing'e girmek istiyorsam ne yapmalıyım? Yani neye dikkat ediyorsunuz ve işe alıcım süreciniz nasıl işliyor? Developer için, geliştirici için.
Yani bizde yani bir ekip arkadaşımızda görmek istediğimiz hakikaten şey yani bir geliştirici olarak sen de benzer şeyleri düşünüyorsundur. Bir iki tane şey var, meleke var aslında aradığımız. Bir tanesi merak, diğeri de kabaca böyle yani heyecan diye isim geliyor ama yapma isteği dediğimiz şey. Yani seni heyecanlandıran o gece 2'de iş yapmanı sağlayan enerji var ya, işte ondan bahsediyorum, onun adı neyse. Yani meraksız developer olabiliyor bazen, yani öğrenmeyi sevmiyor. Kurumsalda daha çok görüyordum. O biraz bizim kültürümüze ters şey olarak. Ters demeyeyim ama kültürümüzde tam böyle el sıkışmıyor hakikaten. Diğeri de yapma isteği. Yine kurumsalda gördüğüm şeylerden bir tanesi. Şey olabiliyor böyle. Yani istemiyor adam bu mesleği belki de. Belki de işte puanı tuttuğu için yazmış falan. Bunlar tam bizde yine uyuşmayan şeyler. Eğer bu ikisi varsa geriye kalan her şey bir şekilde halloluyor. Yani meraklı ve heyecanlı bir insanla bu yani yine kariyerinin çok erken döneminde bir insan da olabilir. 15 senelik developer da olabilir. Bu ikisi varsa kabaca geriye kalan her şey bir şekilde halloluyor. Yani para da halloluyor. Sen Ruby yazıyorsundur ama bizde Ruby yoktur. Oradaki geçiş süreci de halloluyor. Ondan sonra nasıl geçileceği de halloluyor. İşte falanca yanaklar bu şirkette de olabilir mi diye sorunca onlar da halloluyor. Bu ikisi varsa her şey halloluyor. Görüşme süreci de 3 aşamalı bir görüşme var. İşte pricing.com/carriers var standart. Oradan açık pozisyondan başvuruyorsun. Ya da direkt işte bir şekilde şirketten birine CV'ni ulaştırırsan o da yerine varıyor. İK'cımız yok. Teknik insanların elinden geçiyor şey. CV ve görüşme. O tarafta kabaca şey, bir 3 aşamalı bir görüşme var. Bir tanesi ilk görüşme. Kabaca sen neler yapıyorsun ve pricing neler yapıyor ve birlikte bir şey yapabilir miyiz diye 3 soruya cevap aradığımız böyle yarım saatlik bir şey, gündelik konuşma gibi. İkincisi teknik mülakat. O bildiğimiz teknik mülakat. Orada da birden fazla insan katılıyor. Üçüncüsü de böyle ekip uyumu falan, İK toplantısı diyebileceğimiz bir şey. Üçünden pozitif ilerlersek bir başlama tarihi ve bir teklifle geliyoruz. Herhangi birinde negatif bir şey olursa ve devam etmemeye karar verirsek açıklıkla neyin eksik ya da uyumlu olmadığını söylüyoruz. Neyin eksik olduğunu ya da uyumlu olmadığını söylüyoruz ki olası o eksik giderilirse gelecekte birlikte çalışabilirim. Böyle ilerliyor. Bu biraz böyle şey sıkı elenerek geçiyor. Çünkü hakikaten uzun yıllar birlikte çalışacağımız bir şey, ekip arkadaşı arayışı olduğu için şeyden ziyade hani vardı diyor işte özellikle böyle yeni yatırım alan şirketler falan çok yapıyor. İşte 10 kişi bulalım 5'i kalır 5'i gider ya da 5 kişi bulalım 2'si kalır sonra 5 kişi daha buluruz falan gibi. Turnover'ımız bayağı düşük. Yani gelen insandan genelde kalıyorlar. Böyle bir şey sürecimiz var. Anladım, İK yani, sürecimiz var.
Evet, o kültüre uygun insan bulma müthiş bir sıkıntı. O hani sen dedin ya geliştirici yok. Aslında var, yok değil ama bizim böyle hani 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri düşünüyoruz. O vizyondan ve o pencereden bakan özellikle genç, yani biz de yaşlı değiliz de hani işte yeni mezun bulmak zor olabiliyor. Zaten belli bir seviyede olan insan artık orada oluyor ve belli bir şirkette oluyor. Yani turnover'ı düşür dediğimizde konu o. Ya da hani iş değiştiriyorsa da gerçekten onu tatmin edebilecek bir şey vermen gerekebiliyor. Hani parasal olarak değil, iş olarak. Orada evet, da tıkanıyorsun. Öyle bir problem, o da zaten hani ne yazık ki yurt dışına gidiyor. Yani hani aslında böyle bir hikayede. Ben çok teşekkür ederim abi. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben çok fazla şey öğrendim. Bayağı not aldım zaten. Bakacağım da. Özellikle soft konularda çok şey öğrendim. Şirketinizle alakalı. Dinleyenler de öğrenecektir bence. Öğrenmiştir diyeyim daha doğrusu. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Abi ben çok teşekkür ederim yani beni davet ettiğin için. Ben dediğim gibi bayağı podcast dinliyorum. Podcast'in de yani gelecekte çok daha popüler olacağını düşünüyorum. Pandemide de bir sürü insan böyle izlenme sayıları falan artmıştır, dinlenme sayıları artmıştır. Bir sürü insan içerik tüketiyor. Podcast çok faydalı oluyor. Bir de genellikle podcast çeken insanlar nasıl diyeyim daha içi dolu şeyler çekiyorlar ve yapıyorlar. O yüzden mesela herhangi bir podcast herhangi bir videodan genellikle daha kaliteli oluyor. Teşekkür ederim emeğin için. Hakikaten zor bir iş. Yani küçücük bir şey bile işte 2 kere uğraştırdığı oluyor kimi durumlarda. 4 kere buluşmaya çalıştığımız olabiliyor. İşte montajında açılıyorsun falanca dosya.
Yapmaya çalışmışız yani bak böyle çat diye hallettik aslında. İtalya diyoruz. Evet, evet. Allah tabi ama şey ya o çok değerli ama en azından görüşüyoruz. Bir sohbet kahve.
Tabii, yani tabii, doğru.
Off the record bir şeyler konuşuyoruz. İyi oluyor. Yani burada da konuşuyoruz da öbür türlü daha iyi oluyor yani. Hani aslında doğru. Ama gene yaptık başardık inşallah. güzel şeyler de alacağız. Çok teşekkür ederim.
İzninizle kapatacağım. Tamamdır.
Önemli değil. Evet, üretim bandı tekniğin yepyeni bölümünü dinlediniz. Bu bölümki konuğumuz Samet Akdağ'ydı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.